Ayrım 33.
Sayfa 249. İstanbul, Anadolu'ya gönderilecek zabitan, subaylar ve müfettişlerle Anadolu'daki Kurtuluş Hareketi'ni koordine etmek istiyordu. Vahdettin'in planı buydu. Vahdettin, Anadolu'daki halk hareketini örgütlemek istiyordu. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyet'e giden yol, sayfa 34-35. Devleti düştüğü tehlikeden kurtarmak üzere. Vehbi Vakkasoğlu, Son Bozgun, 1. cilt, sayfa 138. Anadolu'nun kurtuluşu için, H.H. Ceylan, Büyük Oyun, 1. cilt, sayfa 24. Diyeceksiniz ki, Kağan Mısıroğlu'nun bu konuda bir görüşü yok mu? Olmaz olur mu? Bu tek konuda bile birkaç çeşit görüşü var. Sultan Vahidettin dahiyane bir buluşla teklif edilecek muahedenin, yani anlaşmanın, melhuz menfi şeraitinin, yani tahmin edilen olumsuz koşullarının, Türk milleti tarafından asla kabul edilmeyeceğini gösterecek bir takım nümayiş, gösteri ve mitingler tertip etmesi maksadıyla Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya göndermiştir. Dikkat oluna ki Yunan Harbi için değil, Yunan henüz ortada yoktur. Kağan Mısıroğlu, Lozan 1. sayfa 106. Mustafa Kemal'i Anadolu'ya göndermek için ikna ediş milli mücadele için değil, sevrin islahını, yani düzeltilmesini temin edilebilecek bir takım protesto hareketleri içindi. Kağan Mısıroğlu, Sarıklı Mücahitler, sayfa 49. Sultan Vahidettin Anadolu'da milli bir kuvvet teşkiliyle kötü bir sulh teklifi karşısında bu kuvvete istinad ederek, yani dayanarak bir takım fiili mukavemet hareketlerinde bulunmak ve bu suretle saltanat ve hilafeti ayakta tutabilmek ümidini besliyordu. Kağan Mısıroğlu, Hilafet, sayfa 154. Yunanlıların İzmir'e müttefiklerin müsaadesiyle bir çıkarma yapacakları hakkında söylentiler duyulmaya başlanmıştı. Sultan Vahidettin ufukta beliren vahim tehlikelere karşı Anadolu'da bir mukavemet, yani direniş hareketi düşünüp bunu tepesindeki işgal kuvvetlerine rağmen en dikkatli bir şekilde planladı. Bu cümleden olarak yaverlerinden Mustafa Kemal Paşa'yı geniş selahiyet, yetki ve imkanlarla teçhiz ederek, yani donatarak Anadolu'ya gönderdi. Kağan Mısıroğlu, Osmanoğullarının Dramı, sayfa 79. Her yazar ayrı telden çalıyor, Mısıroğlu'nun görüşleri ise her kitabında değişiyor. Dipnot. Kağan Mısıroğlu'nun son görüşü ise şöyle. Yakın tarihte uğraşan birçok insanların iddia ettiği gibi Sultan Vahidettin Mustafa Kemal'i Anadolu'ya Yunan'a karşı harp etsin diye göndermiş değildir. Çünkü böyle bir ihtiyaç yoktur. TGRT TV 25 Ekim 1994 Vahidettin Programı 2. Bölüm. Çünkü Vahidettin'in böyle amacı olduğunu ve Mustafa Kemal'e ya da bir başkasına bu anlamda bir söz söylediğini doğrulayan, kanıtlayan hiçbir tanık, belge, mektup, anı defteri, günlük, not, iz, işaret, belirti, ima bulunmuyor. Ne yapsınlar? Zorunlu olarak uyduruyorlar. Bizzat Vahidettin'in bütün bu iddia ve masalları 1923 yılında yayımladığı beyannamesinde reddettiğini de 14. paragrafta göreceğiz. Dipnot. GRYT ansiklopedisinden bir alıntı. Özet. UBA'nın 21 Kasım 1987 tarihinde geçtiği bir haber çok enteresan bir muhbirlik örneğiydi. Ajans France Üniversitesi öğretim üyelerinden Saim Churchill'in "Padişah Vahidettin olmasaydı Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatamazdı" dediğini bildiriyordu. Nedense yurdumuzda yakın tarihle ilgili bilgiler sadece tek kaynaktan çıktığı gibi kabul görüyor. Farklı kaynaklardan alınmış bilgiler kapı gibi vesikaya, belgeye de dayansa reaksiyona sebep oluyor ve bazı çevreler hemen jurnalciliğe soyunuyor. Serbest tartışma zemininden ürkmenin, fikir hürriyetine tahammülsüzlüğün canlı örneklerini görme talihsizliğini yaşıyorduk. 1. cilt sayfa 163. Bir üniversite öğretim üyesinin yaptığı açıklamayı haber olarak vermek neden muhbirlik, jurnalcilik olsun? Duyulmasından korkulan bir bilimsel açıklama olur mu? Ansiklopedi yalan söyleme illetiyle fikir hürriyetini birbirine karıştırıyor. Kapı gibi belgeleri de sırası geldikçe görüyoruz. Hepsi de yol geçen hanının kapısı gibi. Kapı gibi belge göstermek hevesini bırakıp da el kadar ama sahici bir belge gösterseler. 6-4. İşin doğrusu. Neden doğuya bir ordu müfettişinin atanması gerekti? Gelişimin çok kısa bir öyküsü. 1. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe ile Fransız Yüksek Komiseri Amiral Ame daha Kasım 1919 sonunda Samsun'da Türklerin Hristiyanları toptan öldürmek için silahlandırıldıkları görüşündedirler. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 102, Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 242. Oysa gerçek tam tersinedir. Silahlananlar bu kesimdeki Rumlardı. Çünkü Sinop batısından Trabzon'a kadar bir Rum Pontus devleti kurmayı düşünüyorlardı. Zamanla Türkler de silahlanacaklardır. Dipnot, Pontus sorunu hakkında Profesör Doktor Dimitri Kitsikis, Yunan Propagandası sayfa 16-223, İstiklal Harbi'nde Ayaklanmalar sayfa 281-295, Mondros'dan Mudanya'ya sayfa 95-105, Celal Bayar sayfa 1457-1465, Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 56, Mondros sayfa 250-253, S.R. Sonyel Dış Politika 1. sayfa 38-172. 2. İngilizler 11 Kasım 1918 günü Türkiye ile Rusya arasında harpten önceki hudut ötesinde bulunan Türk birliklerinin geri alınmasını isterler. Mondros sayfa 229. Hükümet 3 sancaktaki askeri birliklerin 1878 sınırlarının gerisine çekilmesini kararlaştırır. Mondros sayfa 230. Dipnot, General Walker'ın 8 Ocak 1919 tarihli yazısı. 1. 3 sancak 25 Ocak gününe kadar boşaltılmış olacaktır. 2. Kars ve Ardahan sancaklarındaki 13 bin Osmanlı askerinin bir aylık yiyeceği olan 400 ton yiyecekten fazlası mahallinde bırakılacaktır. 3. 12 Ocak 1919 günü birkaç İngiliz subayı ile 200 kişilik bir İngiliz müfrezesi ve bir Ermeni hükümet heyeti Kars'a gelecektir. Hükümet idaresi bu Ermeni heyetine teslim olunacaktır. 4. Kars şehri telsiz, telgraf istasyonu ve telgraf merkezlerini İngilizler işgal edecektir. 5. Demir yolları 15 Ocak günü Ermenilere teslim olunacaktır. Türk İstiklal Harbi 1. sayfa 164. 13 Ocak 1919 günü bir İngiliz müfrezesi Kars'ı işgal eder ve 12 Nisan 1919 günü Kars Şurası hükümetinin üyelerini tutuklar. Bu üyeler Malta'ya sürülecektir. Bu sırada Harbiye Nazırı Ömer Yaver Paşa'nın İngilizlerin şikayetine vesile vermemesi hakkındaki emrine 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa şu cevabı gönderir. İngilizlerin her teklifine itaat edilecekse bu usulün hem sonu hem de faydası yoktur. Bununla hiçbir tehlike kaldırılamaz. İtilaf devletleriyle henüz mütareke halindeyiz. İyi geçinmek, uzlaşmak lazımdır. Fakat bu usulle İngilizlerin bize dost olacağını ve bize merhamet edeceklerini hiçbir zaman kabul ve ümit edemem. Milleti, hükümeti, devleti mümkün mertebe az zararla kurtarmak için her türlü müsaadeyi yapmakla beraber daima bir varlık göstermek zaruridir. Türk İstiklal Harbi 1. sayfa 169. Osmanlı ordusu 3 sancaktan Batum, Kars, Ardahan çekilir. Batum İngilizlerce işgal edilir 26 Aralık 1919. Ermeni ve Gürcü saldırılarına karşı korunmak için Türkler Ahıska, Ahikelek, Ardahan, Artvin, Oltu, Kars, Kağızman, Sarıkamış, Iğdır ve Nahçıvan bölgelerinde milli şuralar ve milis birlikleri kurarlar. Bunların en önemlisi Kars'ta kurulan Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'dir. 1 Ocak 1919 Mondros sayfa 241. Dipnot, Curzon diyor ki, Bogos Numar Paşa ile Mr. Ahoronyan'ı azarladım. Türkleri öldürmek için verdiğimiz silahları Azerbaycanlılara karşı kullanmalarının aptallığını anlattım. E. Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye sayfa 242. İngilizler Ermenilere 25 bin silah vermişler. Sayfa 243. Türk ordusunun çekilmesini tamamlaması üzerine İngilizler 12 Nisan günü Kars'a girecek, Kars Şura hükümetinin üyelerini tutuklayarak Malta'ya gönderecek ve yönetimi Ermenilere bırakacaklardır. Mondros sayfa 242. 3. İngilizler kış ortasında 1914 sınırı gerisine çekilmek zorunda bırakılan 9. Türk ordusunda terhis ve fazla silahların teslim edilmesi işlerinin hızlı gitmediğinden de şikayet ederler. İngiltere Karadeniz Kuvvetleri Komutanı General Milne, 17 Şubat 1919'da 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'nın ordu komutanlığından uzaklaştırılmasını ve yerine verilecek emirleri uygulayacak birinin atanmasını ister. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 102, Mondros sayfa 244. Dipnot, bunun üzerine Osmanlı Harbiye Nezareti 9. Ordu Komutanlığı'nı kaldırır ve Yakup Şevki Paşa'yı İstanbul'a çağırır. 3 Nisan 1919 Mondros sayfa 245. Yakup Şevki Paşa 14 Nisan'da Erzurum'dan ayrılacaktır. Mondros sayfa 247. 4. Doğu illerinde asayişin korunması büyük önem taşıyordu. Çünkü mütareke anlaşmasının 24. maddesi gereğince Bitlis, Van, Erzurum, Diyarbakır ve Elazığ illerinde İngilizce metinde 6 Ermeni vilayeti denilmektedir. Çıkacak bir karışıklık galip devletlere bu illeri işgal hakkını vermekteydi. İngilizlerin buraları işgal için kendi askerleri yerine Çukurova bölgesinde Fransızların yaptığı gibi sınırda bekleyen Ermeni birliklerini kullanması da uzak bir ihtimal değildi. 5. İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Webb, 13 Şubat 1919'da İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na şöyle yazar. Normal şartlara dönüş bütün bölgenin tamamen silahtan tecrit edilmesi yani silahsızlandırılması ile mümkündür. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 103, Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 242. 6. İngilizler 9 Mart 1919'da Samsun'a ancak 200, 30 Mart'ta Merzifon'a 50 İngiliz askeri gönderirler. Ayrıca Teğmen Pöring ile Yüzbaşı Hurst de bölgede inceleme yaparlar. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 103, Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 243. 7. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe 21 Nisan 1919'da Osmanlı Hariciye Nazırlığı'na bir nota verir. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 104, Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 243. Notanın içeriği özetle şöyledir. A. Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Sivas kesimlerinde askeri durumun iyi olmadığı, terhis ve silahların teslim işinin yavaş gittiği. B. Çeşitli kaynaklardan öğrenildiğine göre bu kesimlerde baştan başa şuralar yani Sovyetler kuruldu. C. Şuraların ordunun denetimi altında asker topladıkları. D. Bu hal derhal durdurulmazsa işlerin ciddiyet kesbedeceği. Dipnot. Yüksek Komiser Kaltor bu durumu Ermenistan hakkındaki karara karşı koymak için Jön Türkler yani İttihatçılar tarafından teşkil edilen bir organizasyon olarak görüyor. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 106. E. Şuraların asker toplamalarının engellenmesi için derhal talimat verilmesi. 8. Ayrıca 25 Nisan günü Damat Ferit, Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Webb'e hükümetin halkın silahtan tecridi yani silahsızlandırılması faaliyetine girişmeye karar verdiğini açıklar ve bu konuda İngilizlerin de yardımcı olmasını diler. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 107, Hükümet Kararı 28-4-1919, Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 285. 9. Vahidettin ve Damat Ferid'i bölgenin işgal edilmesi tehlikesi kadar doğuda gerçekten şuralar kurulmuş olması ihtimali de telaşlandırmış ve korkutmuş olmalıdır. Dipnot. Ali Fuat Türk geldi diyor ki, padişah memlekette hasıl olan cereyanlar, akımlar, bolşevizme yani komünizme doğru sürüklemekte olup her gün imzalı imzasız kağıt almakta olduklarını ve kendileri devletin ve hanedanın hukukunu muhafazaya yani korumaya mecbur olduklarından bu cereyanlara karşı lakayt yani kayıtsız kalamayacaklarını söyledi. Görüp işittiklerim sayfa 162. İşlemler hızla sonuçlandırılır ve Mustafa Kemal'e de göreve başlaması için acele etmesi bildirilir. HTV'de sayı 1 belge no 4. İşlemlerin hızla sonuçlandırılmasında Kazım İnanç Paşa'nın rolünün de olduğu anlaşılıyor. Dipnot, işgal kuvvetlerinin irtibat zabitleri sık sık yanıma gelerek benden Samsun meselesi hakkında tafsilat almak istiyorlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın Almanlara ve Enver Paşa'ya aleyhtar olduğunu söyleyerek yeni vazifesine girince bütün bunların bertaraf olacağını anlatıyordum. Bu sebeple Mustafa Kemal'in Samsun hareketini tasvip ve hatta tacil ediyorlardı. Fevzi Çakmak'ın Akın gazetesinde 20 Mayıs 1948 çıkan açıklamalarından aktaran Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 109. 10. Osmanlı Hariciye Nazırlığı İngiliz Yüksek Komiserliğine İmparatorluk Hükümeti'nin asayişin herhangi bir şekilde bozulmasını önlemek için Mustafa Kemal Paşa'yı bu havalide bulunan Osmanlı kıtalarına yani birliklerine umumi müfettiş tayin ettiğini bildirir. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 104. Dipnot. Talimatta müfettişlik mıntıkası olarak gösterilen Trabzon, Erzurum, Van illeri ile Samsun ve Erzincan bağımsız sancakları, bu kesimdeki 3. ve 15. kol orduların daha önce saptanmış olan görev alanlarının toplamıdır. Bu iki kol ordunun alanı bugünkü illere göre Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Van illerini kapsamaktaydı. Mustafa Kemal'e verilen talimatta bu illere ek olarak şu komşu illerin ve orada bulunan kol ordularında müfettişliğin yapacağı başvurulara dikkate almaları hükmü eklenmiştir. Ankara 20. kol ordu, Diyarbakır 13. kol ordu, Bitlis, Elazığ ve Kastamonu illeri, Dahiliye Nazırlığı Mustafa Kemal'in hareketinden sonra komşu iller arasında Kayseri ve Maraş'ın alınmasını da önerecektir. H. Bayur, Hayatı ve Eseri, sayfa 296. 11. Mustafa Kemal'e verilen askeri ve mülki görev ve yetkiler, işte bu olgu ve olayların sonucudur. Mustafa Kemal'e verilen talimatın başlıca hükümleri. Dipnot, Selahattin Tansel bu geniş yetkilerin sadece Pontus olayları ile ilgili olabileceğini kabul etmek pek güçtür diyor. Mondros'tan Mudanya'ya 1. sayfa 235. Zaten Kaltorp'un notası da Mustafa Kemal'e verilen talimatta sadece Pontus olayları ile ilgili değil ki. Talimatın hazırlanışı sırasında notanın kapsamlı olmasından yararlanıldığı ve birikmiş bütün sorunların dikkate alındığı anlaşılıyor. Hükümetin bu geniş yetki ve görevleri itirazsız kabul etmesinin sebebi de talimat ile sorunlar arasındaki uyum olsa gerek. Yeşke, Kazım İnanç Paşa'nın talimatnamenin hazırlanması konusunda bilgi veren bir mektubunun 17 Mayıs 1933 günlü Cumhuriyet'te yayımladığını belirtmektedir. Yeşke, İngiliz Belgeleri sayfa 110. A. Bölgedeki asayişin düzeltilmesi, asayişsizlik sebeplerinin saptanması. B. Silah ve cephanenin bir an önce toplattırılıp koruma altına alınması. C. Şuralar varsa ve asker topluyorlarsa bunun kesinlikle engellenmesi. D. Şuraların kapatılması, mülki yetki verilmesinin sebebi de bu. Dipnot. Hasan Hüseyin Ceylan şöyle yazıyor. Resmi ideolojinin bu dönemi yazan tarihçileri Mustafa Kemal Atatürk'ün padişahtan bu yetkileri söke söke aldığına inanırlar. Bir başka ifadeyle kendilerini inandırmaya çalışırlar. Büyük Oyun 1. sayfa 38. Siz Mustafa Kemal'in bu yetkileri padişahtan söke söke aldığını yazan herhangi bir resmi, hatta gayri resmi tarih biliyor musunuz? Yalçın Küçük de şöyle yazıyor. Mustafa Kemal doğuya bir direnişi örgütlemek için değil, başlayan direnişi bastırmak için gönderilmiştir. Bravo. Şimdi bu sonucu bir tez olarak daha açıklıkla yazabilecek haldeyim. Mustafa Kemal Anadolu'ya çıktıktan sonra bastırmakla görevlendirildiği direnişçilere yavaş yavaş güven duydukça katılıyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 246. Gerçeklere, belgelere, olay ve olgulara bu kadar aykırı bir iddiaya ya da zırvaya tez dendiğini yeni öğrendim. Teşekkürler. Bir de Mustafa Kemal'in yavaş yavaş güven duydukça katıldığı şu direnişçilerin kimler olduğunu açıklasaya. Olayların gelişimi, belgeler, işlemin hızı, verilen görev ve talimat gösteriyor ki, 1. Bu görev Mustafa Kemal'i Anadolu'ya göndermek için uydurulmuş bir görev değildir. 2. Bu görevin milli mücadeleyi başlatmak için verildiği iddiasının gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. 3. Vahidettin'in ya da hükümetin amacı gerçekten Mustafa Kemal'in öncülüğüyle devletin tüm tehlikelerden kurtulmasını sağlamak idiyse, öyleyse Mustafa Kemal'i neden doğuya gönderdiler? Mesela Konya bütün kritik kesimlere aynı uzaklıkta. 4. Yolu Afyon, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve İstanbul'a demir yolu ile bağlantılı. Zengin hinterlanda sahip bir merkez. Milli mücadeleyi başlatmak için en uygun yer ve 2. Ordu müfettişliğinin karargahı da orada. Neden oraya yollamadılar? Çünkü İngilizlerin işaret ettikleri yer doğudaydı da ondan. Bu yüzden de Mustafa Kemal İngilizlerce gösterilen yere gönderilmiştir. Dipnot, hükümet 15 Haziran'da 3 ordu müfettişliği kurulması hakkındaki talimata son şeklini verir ve 9. Ordu Kıtaat Müfettişliği adını 3. Ordu Müfettişliğine çevirir. M.T. Gökbilgin, MM başlarken 1. cilt sayfa 8240. İngilizlerin isteği üzerine 18 Ağustos 1919'da 3 ordu müfettişliğini de kaldıracaktır. HTV dergisi 3. sayı belge No. 58. Ama Mustafa Kemal çok değil 6 ay sonra Konya'ya benzer konumda olan Ankara'ya gelecektir. Silahlı bir mücadeleyi başlatmak gibi bir düşünce Vahidettin'in de Damat Ferit'in de akıllarının ucundan bile geçmiyordu. Çünkü Damat Ferit'in 30 Mart'ta Amiral Kaltorp'a verdiği tasarıyı ileride göreceğiz. Tam bir teslimiyetle İngiltere'ye bağlanmak. Neden bu görev için Mustafa Kemal seçildi? Harbiye Nazırı Şakir Paşa Mustafa Kemal'le konuşurken diyor ki, ben Sadrazam Paşa, Damat Ferit ile görüştüm, sizi uygun gördük. Dipnot Atatürk'ün hatıraları sayfa 107. Neden Mustafa Kemal? İki olasılık var. 1. Gerçekten bu işin üstesinden Mustafa Kemal'in geleceğini düşündükleri için. Öyleyse Damat Ferit'e ve Şakir Paşa'ya Mustafa Kemal'i kim ya da kimler tavsiye etti? Dipnot. Mustafa Kemal Asım Musa bu görevi teklif eden ve damat Ferit'le tanıştıran Şakir Paşa hakkında duygularını şöyle anlatır. Ferit Paşa'nın odasından çıktıktan sonra Sadaret ve Dahiliye Nezareti koridorunda bu namuslu adamın elini öptüm ve dedim ki, yaptığınız büyüktür, bunu bir gün gözlerinizle görmenizi temenni ederim. Gördüklerim, duyduklarım, duygularım. Sayfa 48. Bu konuda çeşitli tahmin ve iddialar bulunuyor. Dahiliye Nazırı M. Ali, Bahriye Nazırı Avni Paşa, Fevzi Çakmak, Hazine-i Hassa Umum Müdürü Refik Bey, Doktor Esat Paşa ve benzerleri. Dipnot, Refik Halit Karay da şöyle yazıyor. Mustafa Kemal Paşa devamlı bir çalışmayla Harbiye Nazırı'nın safiyetinden ve kabinenin zaafından istifade ederek en yüksek bir askeri görevi elde etmiş ve Anadolu'ya müfettiş olarak resmen geçmiştir. 5 Şubat 1920 Alemdar gazetesinden aktaran İ. Ilgar, Mütarekede Yerli ve Yabancı Basın sayfa 42. Vahidettin'in Mustafa Kemal'i hatırlatmış olması da olaylara pek aykırı düşmeyen ama henüz kanıtlanmamış bir olasılık. Kısacası hepsi söylenti. 2. Damat Ferit, Mustafa Kemal'in Ayan Başkanı Ahmet Rıza Bey ile yeni bir kabine kurmak için ilişki kurduğunu sandığı, İstanbul'da uslu durmayacağını da kestirdiği için bu vesileyle onu İstanbul'dan uzaklaştırmak istedi. Dipnot, Kazım Karabekir, Ali Rıza Bey ile Mustafa Kemal görüşmesinin tarihini ve içeriğini yanlış aktarıyor. İstiklal Harbimizin Esasları sayfa 34, Atatürk'ün Hatıraları sayfa 102, Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 128. Kazım Karabekir'in yanlışı bundan ibaret değil. Kurtuluş Savaşı ile ilgili bütün kitapların her şey olup bittikten ve kendisi devre dışı kaldıktan sonra yazmıştır. Geçmişe ilişkin bazı konuları kendine göre yorumluyor, hatta kurguluyor. Zaman zaman maksatlı yorumlarda bulunuyor. Aykırı, tek yanlı ve yanlış bilgiler veriyor. Velhasıl ününe hiç yakışmayacak şeyler yapıyor. Bir kısmına 4. bölümde değineceğim. Mustafa Kemal uzaklaştırıldığını düşünüyor. Nutuk 1. cilt sayfa 7. Dipnot. Kamısıroğlu şöyle yazıyor. Mustafa Kemal düşünmüyor ki maksat İstanbul'dan uzaklaştırma ve sürme olsaydı, 9. Ordu müfettişi ünvanı ile Anadolu'ya değil İttihatçılar arasında Malta'ya gitmesi gerekmez miydi? Hilafet sayfa 155. Şu mantığa bakınız. Mustafa Kemal parti yöneticisi mi, bakan mı, Ermeni olayına mı karışmış, devleti savaşa mı sokmuş, hangi sebeple Malta'ya sürülecek? Sonradan sırf milliyetçi olmak bile suç sayılacaktır ama o zaman Mustafa Kemal çoktan Anadolu'dadır ve İstanbul yönetiminden 1000 kere daha güçlüdür. Çünkü arkasında millet vardır ve kaderin cilve ve işvesine bakın. Sonunda Vahidettin'in kendisi artık İttihatçıları bile elinde tutmaya gücü yetmeyen İngilizlere sığınarak Malta'ya gitmek zorunda kalacaktır. Kime niyet, kime kısmet? H. Bayur diyor ki, bu yönü o zaman kurmay başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak, Harbiye Nazırı Şakir Paşa'dan duymuş olduğunu bize anlatmıştır. Atatürk Hayatı ve Eseri sayfa 291. Yeşke ise bunu kabul etmiyor. İngiliz Belgeleri sayfa 113. Yani bu olasılıkla tartışmalı. Bu konuda tek kesin gerçek şu. Sebep ne olursa olsun eğer Vahidettin bu atama kararını onaylamasaydı, Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya geçmesi mümkün olmazdı. Dipnot. Bu arada Damat Ferit İngiliz Yüksek Komiserliği tercümanı A. Ryan ile görüşerek bilgi ve güvence vermeyi de ihmal etmez. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 108-125. Vahidettincilerin iddiaları bu çerçeve içinde kalsa sorun yok. Ama bu onaya taşıyamayacağı amaçlar, anlamlar ve işlevler yükleyerek binlerce belgeye, olguya, tanığa rağmen tarihi tersine çevirmeye çalışıyorlar. İddiaları izlemeye devam edelim. 6-5. Vahidettin planını yalnız Mustafa Kemal açıklamış. Necip Fazıl Kısakürek kanıtsızlığa gerekçe bulmak ve durumu kurtarmak için bu planın çok gizli olduğunu, hükümetten bile saklandığını ileri sürüyor. Diyor ki, İngilizlere karşı bir aldatmacı olarak oynanan bu oyun, Vahidettin tarafından kendi öz hükümetine de aynı şekilde telkin edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'yı yeni vazifesine tayin ettiren ne Harbiye Nazırı ne Sadrazam'dır. Sadece ve sadece gayesini hükümetinden bile saklamış olan padişahtır. Ancak birkaç faninin ruh mahzeninde gizli kalmıştır. Sayfa 157, 162, 192. Peki kim bu birkaç fani? Ses yok.